Beyşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 21.
6 yaşında tahta çıkmaya hak kazanan, mapus bir misafir gibi yaşadığı Sultan Sencer'in sarayından kaçarak, daha ziyade gailesi bir ömrü dolduracak bir mirasa benzeyen yeni devletinin başına geçen, henüz akıbeti meçhul bir istilayı Haçlı seferlerinin fırtınası arasında tam bir kurtuluş haline getiren, 1. Kılıç Arslan'da başlayan çizgiler, onda yerine oturmuş zevkle, şiirle ve bin türlü incelikle tamamlanmıştır. Alaaddin Keykubat, o kadar mensup olduğu medeniyettir ki, Selçuk tarihi adeta onu evvela babası Gıyasettin Keyhüsrev'de, sonra ağabeysinde çizgi çizgi aramış gibidir. Ve sanki aradığı şeyin onda tamamlandığını görmüş gibi, silik bir gölgesi olan oğlundan sonra vezirlere geçer. Anadolu Türklerinin tarihi iki korkunç hadise arasında sıkışmış gibidir. Bunlardan birincisi, Anadolu Fatihi Kutalmış oğlu Sultan Süleyman'dan biraz sonra 1097'de biraz da bu fethin Hristiyan aleminde tepkisi olarak başlayan Haçlılar Seferi'dir. Bu seferlerin en tehlikelisi olan bu ilk seferde yeni beylik sadece ilk payitahtı olan İznik'i kaybetmez, fethedilen arazinin bir kısmını da elden çıkarır. Hatta başlangıcında Bizans İmparatorluğu bir çeşit satvet bile kazanır ve yeniden Anadolu içerisine sarkar. Ayrıca büyük merkezler etrafında başladığını tahmin ettiğimiz yerleşme hareketi de tabiatıyla durur. Anadolu'nun politika ve kültür tarihinde daima mühim rol oynayan göçebeliğin o kadar uzun sürmesinde Moğol istilası kadar olmamakla beraber bu ilk Haçlılar Seferi'nin ve onun serpintilerinin ve 1176 tarihindeki 3. Haçlı Seferi'nin de bir payı olsa gerektir. Bununla beraber Suriye limanlarını 2 asır için devamlı bir harp sahası yapması yüzünden kervan yollarının değişmesine sebep olan bu Haçlı seferlerinin yeni teşekkülün iktisadi hayatında büyük tesiri de olmuştur. Antalya ve Alaiye limanlarının fethiyle Akdeniz'e, Sinop ve Samsun fethiyle Karadeniz'e açılan Selçuk Beyliği, bu Haçlı seferlerinin devamı boyunca bütün şark ticaretini elde etti. İpek ve baharat yolları hemen hemen ellerinde gibiydi. Bugün Anadolu'da büyük ve eski yollar boyunca adım başında rastlanan kale gibi kervansaraylar bu ticaretin korunması için yapılmıştı. Anadolu hiçbir zaman bu asırda olduğu kadar zengin ve müreffeh olmadı. Bütün bir feodaliteyi ve memur aristokrasisini bütün bir zanaatla beraber bu refah besledi. Öbür taraftan Bizans İmparatorluğu'nun Rumeli'deki arazisini çiğneyerek gelen, sonunda bu imparatorluğu da bir müddet ortadan kaldıran bu Haçlı orduları, ilk önce düşünüldüğü gibi Şarki Roma'ya eski satvetini iade etmesi şöyle dursun, onun yıkılmasını adeta çabuklaştırdığı için ilk Anadolu Türk Devleti'nin ve onu takip eden ikinci imparatorluğun gelişmelerini kolaylaştırdı. Moğol istilası büsbütün başka türlü oldu. Asya'nın dört bucağında yerinden yurdundan ettiği kabile ve kavimleri önüne katarak gelen bu sel gerçekten zalim bir kuvvetti. Alabildiğini aldıktan, yıkacağını yıktıktan sonra dahi bu istila cihazı büyük okyanus fırtınaları gibi bir asırdan fazla kendi üstünde çalkalanır durur. Alaaddin Keykubad'ın çok akıllı siyasetiyle Moğol tehlikesi bir müddet için önlenir. Zaten arada Celaleddin Harzemşah'ın kurduğu çok kısa ömürlü devlet vardı. Fakat ne bizzat Celaleddin Harzemşah'ın ne de onun kuvvetini teşkil eden o sert alabildiğine cengaver kabilelerin idaresi kolay değildi. Harzemşah devleti Celaleddin'in ölümü ile ortadan kalkınca bu başıboş kabilelerin çıkardıkları karışıklıklar başlar. 1241'de çıkan ve devletin istiklalini hakikaten tehlikeye sokan Babailer isyanını besleyen asıl kuvvette bu son derecede cengaver, mevcut otoriteyi tanımaya hiç de razı olmayan, sürülerine serbest otlak, kendilerine beylik arayan Harezem kabileleridir. Baba İshak isyanı devletin büyümesini iyiden iyiye sarsan bir güçlülükle bastırılır. ve hemen arkasından beceriksiz, zayıf ikinci Keyhüsrev'in bir türlü sakınmasını bilmediği ve çok kötü idare ettiği Köse Dağ Muharebesi'yle 1243 Anadolu'da Moğol hakimiyeti başlar. Seneden seneye artan vergilerin, müdahalelerin devri açılır ve nihayet Mevlana'nın ölümünden bir sene sonra 1274'te asıl istila vukua gelir. Görülüyor ki yeni imparatorluğa bu iki mühim hadise arasında işlerini tanzim etmek, siyasi birliğini kurmak ve hakikaten toprağa sahip olmak için 1,5 asırlık bir zaman kalır. Selçuk Devleti bünyesinin sebep olduğu güçlüklere rağmen bu kısa zamanda bu işi başarır. Filhakika mevcut Türk nüfusunun büyük bir kısmı henüz aşiret halindedir. Ve bu aşiretlerin hudutlarda olan kısmı adeta müstakildirler ve devletin işine müdahaleye yahut onu güçleştirmeye daima hazırdırlar. Öbür yandan ilk fetih devirlerinin mirası olan büyük feodalite, saltanata her vesileyle ortak olmaya çalışır. Bu ilk feodalite ortadan kalkınca memleketi sülale efradına dağıtan Selçuk veraset sisteminde bir defa için konulmuş ve herkesçe kabul edilmiş bir saltanat kanununun bulunmaması memleketi sülale efradına dağıtan yahut sülale efradından birini kurultayla seçen Selçuk örfü yüzünden doğan mücadelelerin devri açılır. Saltanat kavgalarının biri öbürünü takip eder. İkinci Kılıç Arslan gibi büyük gazi bir hükümdar bile ömrünün sonuna doğru evvela büyük oğlunun elinde esir muamelesi görür, sonra küçük oğlu Gıyasettin Keyhüsrev'in yanına sığınır ve onunla saltanatını paylaşır. Bu çetin örf, devletin en kuvvetli devri olan Alaaddin Keykubat devrine kadar böylece gider. Devrini büyüklüğüyle dolduran bu hükümdarın oğlu tarafından umumi bir ziyafette zehirlendiği ve bu akıl almayacak cinayete 18 sene onunla gaza arkadaşlığı etmiş, kendi yetiştirmesi emirlerin ve vezirlerin yardım ettiği düşünülürse Selçuk epopesinin öbür yüzü hakkında bir fikir edinilir. Hakikatte bu ordu kumandanları, emirler, vezirler saltanata iştirak etmek için hiçbir vesileyi kaçırmayan insanlardı. Ve ancak çakır pençe bir hükümdar saltanata geçince biraz da ölüm korkusuyla veya şahsi menfaat yüzünden gem kabul ediyorlardı. Köse Dağ Muharebesi'nden sonra genç hatta çocuk yaşta tahta çıkan ve bir türlü rüşt sahibi olamayan gölge hükümdarların ilhaniler tarafından yarlıkla nasp edilmiş veya nüfuzları teyit edilmiş sözü padişahtan bile üstün vezirlerin, emirlerin, naiblerin, pervanelerin devri başlar. İki merkeze birden bağlı olmanın sebep olduğu entrikalar, iç harpleri, aşiret hoşnutsuzluk ve isyanları birbirini kovalar. Muhteris, macera perest şehzadeler her an dışarının müdahalesini memleket üzerine çekerdi. Kimi Moğol saraylarından hükümdarlık dilenir, kimi Bizans'tan aldığı yardımla tahta geçer. Orta Çağ'ın efendi ve tabi prens münasebeti, hükümdar ailelerinin arasındaki akrabalıklar bu işleri adeta tabii gösterir. Bitmez tükenmez entrikaları, isyanları, ihanetleriyle, zehir, hançer ve yay kirişleriyle ölümleri, zamanın örfüne göre sülaleden prensler kendi yaylarının kirişleriyle boğulurdu, biri sönünce öbürü kurulan aristokrat ve çoğu büyük alim, vezir ailelerinin hususi politikalarıyla Anadolu tam bir orta çağ sonu yaşar. Hoyrat ve Şehevi II. Keykubat bir ziyafet sofrasında lalası tarafından Altın Ordu yolunda zehirlenir. 4. Kılıç Arslan kendisini tahta çıkaran Muinüddin Pervane tarafından bir ziyafet sofrasında şüphesiz Moğolların tasvibiyle boğulur. Halbuki bu ihaneti yapan Muinüddin Pervane, Sinop gibi bir kalenin ikinci fatihidir. Ve Moğol istilasının neticelerini önlemek için ne gayretler sarf etmiştir. Bu prens ile Anadolu'nun bir zaman hakiki hakimi görünen ve 1279'da Moğollar tarafından öldürülen bu vezirin son konuşmaları, Müverrih Aksaray'ın en korkunç sayfelerinden biridir. Gerçekte Moğol sarayına en son giden yahut bu saraydan en son dönen daima biraz daha kuvvetlidir ve birkaç senelik, hiç olmazsa birkaç aylık bir tahakküm hakkına sahiptir. Buna mukabil Bizans hem kendi politikası hem de asrın örfü icabı kendine başvuranların hiçbirini geri çevirmiyordu. Haklı haksız her kımıldanışın, hatta en iyi niyetli hareketlerin bile en korkunç neticeleri doğurduğu bir devirdir bu. Anadolu ahalisinin, bilhassa yerleşmiş toprak sahibi halkın sırtına vergi, vergi üzerine biner. Yağmaysa tabi ve gündelik hallerdendir. Hükümdarlık veya vezirlik koparmak için Moğol karargahlarına giden vezir ve prenslerin, bu saraylarda yaptıkları borçlar, muahedelerle Anadolu'nun ödemeye mecbur olduğu kesimleri birkaç kat daha arttırır. Bu karışıklık içinde anarşinin ta kendisi olan bir mistizm alır yürür. Başlangıcından itibaren daima tasavvufa meyli olan, devletin resmi dinine rağmen bir türlü tam manasıyla sünni Müslümanlıkla yetinemeyen ve şamanizm kalıntısı akideleri Müslüman diniyle ancak bu çerçeveler içinde birleştiren, Anadolu'da Alevi akidelerle beraber haydarilik, kalenderilik gibi melami tarikatleri çoğalır. İslam alemi için o kadar tehlikeli olan ve siyasi istikrara tesir eden Mehdi inancı kökleşir. Bu ruh hali Anadolu'da gizli veya aşikar bugüne kadar gelen ve milli hayatta sırasına göre menfi veya müsbet roller oynayan bir ikiliği doğuracaktır. Fakat daha iyisi o zamanki Anadolu'nun vaziyetini İbni Bibi'nin ağzından dinlemektir. Rum memleketi ahvali karışıklık içinde kaldı. Garipler yuvası ve yoksullar sığınağı olan bu güzel yurtta bin türlü dertler ve mihnetler içinde tatlı bir nefes almak nasip olmadı. İbni Bibi bu cümleyi Alaaddin Keykubad'ın ölümünü anlatırken söyler. Bununla beraber kuvvetli bir devlet fikri ve hanedan bağlılığı taazzuf etmişti. Bir kısmı yerli hanedanlardan ve ulemadan olan, bir kısmı Arabistan dahil bütün Müslüman memleketlerden ve bilhassa Suriye'den gelen, bazıları Harzemlilerle gelmiş veya tek başına Moğollardan kaçarak sığınmış veya daha sonraları Moğollar tarafından kendilerine sadık unsur sıfatıyla iş başına getirilmiş, bu son derece ince, soyun malı, gaza ganimeti altın ve mücevher içinde yüzen, kendi felaketlerine, hatta umumi felaketlere yazdıkları acemce şiirlerle ağlayan büyük İran şairleri ve mutasavvıfları ile karşılıklı rübailer ve şiirlerle konuşan dört bucaktan toplanmış vezirler, onlardan aşiretlerle olan münasebetleri derecesinde örf ve davranışta ayrılan kumandanlar ve emirler, kadılar, büyük alimler devlet nüfuzunun tutunmasına, ecnebi müdahalesinin fazla ilerlememesine ellerinden geldiği kadar çalışıyorlardı. Yeni bir vatanda, yeni bir milletin o kadar çetin şartlarla kurulduğu bu asırlarda Konya ne haldeydi ve başkent sıfatıyla nasıl yaşıyor ve ne düşünüyordu? Bunu bilmiyoruz. Başlangıçta mutlak hükümdarlık sisteminin, feodalitenin ve vezir aristokrasisinin nüfuzu 13. asrın ortasından 1243, sonra seneden seneye bu cihazı biraz daha benimseyen Moğol müdahalesi şehre kendi sesini duyurmak fırsatını şüphesiz pek az veriyordu. Şehrin etnik çehresi de bizim için az çok meçhuldür. Aslen Türk olan büyük halk kitlesinin yanı başında henüz Hristiyan kalmış Rum ve Ermeni gibi yerli kavimlere mensup bir kalabalığın, Gürcü, Bizanslı, Suriyeli, Mısırlı, Elcezire ve Iraklı, Latin tüccarların, Harezmlilerin, Bizans'tan gelen askerlerin, Haçlı döküntülerinin, Orta Çağ'ın bazı Anadolu şehirleri gibi Konya'da da büyük bir yekün tuttuğunu tahmin edebiliriz. Ulema ve şeyh sınıfı da bu şekilde karışıktı. İbni Bibi de, Aksarayi de, Eflaki de adları bize kadar gelenlerin künyelerine dikkat edilirse gerçekten acayip bir mozaik elde edilir. Bu bütün Orta Asya biraz da Akdeniz'di. Bu değişiklik şüphesiz örfe, adete ve kıyafete de tesir ediyordu. yukarıda sünni akideye fazla uymayan yahut onunla ancak dıştan anlaşan bir yığın tarikatın bütün imparatorluğa yayılmış olduğunu söylemiştik. Şüphesiz bu Konya'daki hayata çok değişik bir manzara veriyordu. Müslüman orta çağ, saç, sakal, bıyık ve kaşın uzatılması veya büsbütün kesilmesiyle insan çehresi üzerine adeta oynar. Onu mesleğe veya tarikata ait bir çeşit maske yapmaya çalışır. Elbise veya başa giyen şeyler de böyle değişirdi.
Ayrım sonu.